Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyettebberu ayatih ve liyetezekkere ulul elbab. Rabbimiz buyuruyor ki, bu kitap, sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Ayetlerini tedebbür edesiniz, tefekkür edesiniz, ayetlerinin mana derinliklerini anlamaya, kavramaya çalışasınız ve gerçek akıl sahipleri de öğüt alsın için indirilmiştir buyuruyor Rabbimiz. Bizim de inşallah her dersin başında bu ayeti teberrüken okuyalım ve niyetimiz Rabbimizin ayetlerini tedebbür etmek olsun. Madem Rabbimiz bunun için indirdik buyuruyor. Bu bir ibadet niyetiyle Rabbimizin muradı ilahisi budur diye hem anlamaya hem de hayatımız adına bu ayetlerden hayat prensipleri, hayat nizamı çıkarmaya gayret edelim. Edebimizi, muamelelerimizi İlahi kitaba göre nizamlamak, intizama sokmak için bunu ciddiye alalım. Birincisi bu. Bir de geçen dersimizde de Rabbimiz bu Kur'an-ı Azimüşşan'dan istifade edenlerin adeta kalpleri kaymaması adına dua etmeleri gereğini de hissettirerek Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme duasını bize öğretmişti. Yani ey Rabbimiz, hidayete erdirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla. Çünkü karşılıksız bol bol bağışlayan ancak sensin. Böyle dua ederler gerçek alimler, ilimde derinleşenler, ilmin semeresini görenler diyelim. İlmin semeresini görenler. Madem ki Yüce Rabbimiz o alimlerden ya da bu anlamda Kur'an-ı Azimüşşan'a anlama niyetiyle samimi yaklaşanlardan, onların gönüllerinden taşıp dillerinden dökülen böyle bir duaya işaret ettiğine göre bu duayı da Kur'an'ı anlama niyetiyle yaklaşan herkesin demek ki yüreğinde hissetmesi lazım. Onun için teberrüken hem bu ayetin bize bir niyet ayeti olmasını biraz önce okuduğum efendim bu duayı da gönüllerimizi kaydırmaması hadiselere yanlış yaklaşmamamız, Kur'an-ı Azimüşşan'ın muhkemine tam iman etmek, muhkemine ve müteşabihine tam iman etmek ve müteşabihin peşine düşen kalbi tabiri caizse yamulmuş, eğrilmiş kimselerden olmama niyazıyla başlamak için bunu bundan sonra inşallah her dersin başında hem bu ayeti okuyup niyeti tazelemek hem de o duayı okuyarak da gönlümüzü hidayet üzere sabit kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz etmek için okumaya devam edeceğiz inşallah. Efendim şimdi bugün geldiğimiz ayet Ali İmran suresinin 10. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. İnnellezîne keferû لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ İnkarlarında ısrarla devam eden kafirler var ya ve küfür üzere ölenler demek aslında bu. kafirlikleri sübut bulmuş. Orada istikrar bulmuş, öyle diyelim. Ve küfür üzere son nefesini vermiş kafirler. Var ya, لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Allah'a karşı ne evlatları ne malları asla onlara fayda verecek değildir. Ya da Allah'tan gelecek azap karşılığında onların ne evlatları ne malları Allah'tan gelen azabı savma adına hiçbir şey yapamayacaktır. Asla yapamayacaktır. Len tuniye bir şeyin asla gelecekte olmayacağını ifade eder. Len kelimesi Arapçada böyle bir anlamı vardır. Te'kidine fi istikbal diye geçer eski kitaplarımızda. Yani gelecekte bir şeyin asla ve kat'a olmayacağına işarettir. Olumsuzlu bir fiil-i muzari'nin başına gelir bu. Yani geniş zaman kipinin başına gelir ama gelecek manası ifade eder. Malları ne olursa olsun, mallarının kıymetleri, mallarının miktarı ne olursa olsun, evlatlarının kalitesi ne olursa olsun, isterse bu evlatlar mümin olsun, isterse bu evlatlar mümin olsun, muvahhid olsun, isterse evliya olsun, adamın kendisi kafir olarak öbür aleme göçtüyse, efendim, o malların da bir faydası olmayacak, o evlatların da bir faydası olmayacak. Malum İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de babası olarak ifade edilen kişi hakkında istiğfar etmişti de, Allah'ım bunu da bağışla demişti de, Allah Celle Celaluhu bağışlamayacağını açıkça beyan etmişti. Öyleyse oğlunuz İbrahim Aleyhisselam bile olsa, Allah muhafaza, kafir olarak öbür aleme göçtüyseniz, evlat her gün size Fatiha okusa da, Yasin okusa da, sizin adınıza infaklarda bulunsa da size bir faydası olmayacak. Demek ki küfür, yani inkar, tüm kapıları kapatan kapkaranlık bir zifiri perde ya da bir kale, içeriye bir şey sızdırmıyor. Bu bakımdan Allah cümlemizi gerçekten inkara düşmekten muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mümin insanda küfre düşme korkusunun çok ciddi olmasını bize hatırlatıyor. Yani imanın tadını tatmak için diyor, imandan sonra küfre düşmeyi ateşe atılmak kadar tehlikeli görmelidir diye Efendimizin uyarıları var sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için insan söylediğine, yaptığına çok dikkat etmeli. Hele hele söylediğine dikkat etmeli. Aman işte bu söz beni imandan çıkarıverir diye korkmalı. Eskiden kitaplarımızda, akaid kitaplarımızda elfaz-ı küfür bahisleri var. Söylediği zaman insanı imandan, iman dairesinden dışarı çıkaran sözler demek onlar. Okumanızı tavsiye ederim. Eski kitaplarımızda Ehl-i Sünnet Akaidi adı altında Türkçe'de de yayınlanmış kitaplar vardır. Onların elfaz-ı küfür bahisleri vardır. O bahislerde bu ince noktalara dikkat çekilir. Bu bakımdan insan imanı üzerine tir tir titremeli. Hepimiz bunu yapmalıyız. Allah muhafaza buyursun. Bakınız bütün kapıları kapatıveriyor. Yani inkar, inkara düşmek. Buradan şu çıkıyor aslında. Aynı zamanda eğer insan küfür üzere ölmezse, o malları helalinden kazandığı o mallarla infaklarda bulunduysa ya da vefat ettikten sonra olabilir, güzel evlatlar yetiştirdiyse bir mümin insan, o güzel evlatlar yetiştirmesinin ecri hem de o güzel evlatların güzel şeyler yapmış olmaları kabirde de insanın amel defterini kapatmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte insan ölünce diyor, onun ameli biter. Amel defteri kapanır. Ama şu üç adamın kapanmaz diyerek orada dikkat ederseniz hem sadaka-i cariye deniyor, değil mi? Sadaka-i cariye de bir maldır aslında. Mal bırakmış oluyorsun. Ama insan kafir olarak ölse, her tarafı çeşmeyle donatsa bile, her tarafa köprü yapsa bile, her tarafa işte okul açsa bile, kafir olarak öldüyse o malının hiçbir faydası yok. O malıyla yaptıklarının da bir faydası yok. Küfür böyle bir şey. Allah muhafaza buyursun. Ama mümin insan, mümin insana o malının bir faydası oluyor. Nasıl faydası oluyor? O malla hayır işlemiştir. Sadaka-i cariyeler bırakmıştır. Öldükten sonra evlatları onun adına, işte onun malından, üçte birinden de olsa bir takım şeyler yapmışlardır. O malın faydası geliyor, devam ediyor. Babam vefat etti diyorsun, babam adına şurada bir çeşme yapalım. Hadi onun parasından yapalım diyorsun. O çeşmenin bile ecri vefat etse bile o kimseye bir şekilde ulaşıyor. Ama kafirse ulaşmıyor. Evlatlar da öyle. Evlatlar da son derece muttaki evlatlar olsalar bile baba kafir gittiyse Allah muhafaza buyursun. Zerre kadar bir şeysi olmuyor. O babaya faydası dokunamıyor. Yüce Rabbimiz asla olmayacak diyor. Ne mallarının ne evlatlarının Allah'tan gelecek ceza ya da azap karşılığında onlardan giderebileceği hiçbir katkısı olmayacak. Ve ulaike hum vekudun nar. İşte böyleleri, yani böyle kafirler, kafir olarak ölenler o cehennem ateşinin tutuşturucularıdır. Adeta hani ocak, eskiden köylerde falan daha güzel ocaklar yakılırdı değil mi? Ocakları tutuşturmak için odunlar atarsınız. Kömür atarsınız, odun atarsınız, tezek atarsınız, başka şeyler atarsınız. Cehennem azabının tutuşturucusu olarak kullanılacak bunlar diyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerim, başka ayetlerde de geçer bu. O cehennemin diyor yakıtı insanlar ve taşlardır. İnsan dediği işte kafir insanlar. Allah cümlemizi cehennem azabından muhafaza buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken arkadaşlar bu anlamda dualar da edermiş. Cehennem azabıma geçti. Allahümme inni a'uzu bike minen nar dermiş. Allah'ım bu cehennem azabından sana sığınırım. Cennet mi geçti? Allah'ım senden cennetini isteriz. Efendim onun nimetlerini arzu ederiz diye dua edermiş. Yani Kur'an'la böyle son derece canlı bir ilişki kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetin sebebi nüzulü, yani iniş sebebi hakkında şöyle bir rivayet de anlatılır. Bir zaman Medine-i Münevvere'ye Necran bölgesinden Hristiyanlar gelir. Hatta mescitte bir müddet misafir de edilirler. Kendi ibadetlerini, ayinlerini Mescid-i Nebevi'de yaparlar. Dini öğrenmek, peygamberi yakından tanımak, hakikaten gerçekten peygamber mi değil mi anlamında sınamak, denemek maksatlı. İşlerinde alimler de var. Ebu Harise diye bir psikopos da var işlerinde. O diyor ki kardeşine vallahi diyor, aslında diyor bu Muhammed gerçek peygamber. Ben diyor bu vasıfları üzerinde görüyorum. Ama diyor şimdi ben bunu burada ilan etsem diyor, dönünce diyor mallarıma el koyarlar. Beni diyor bulunduğum konumundan ederler. Diyor ve mümin olmuyor. Bunun üzerine bu ayet indi deniyor. Yani o inkar edenlerin malları da kendilerine fayda vermeyecek, evlatları da kendilerine fayda vermeyecek. Diyerek bu ayet indi. Ancak tefsir usulünde şöyle bir kayda var. Sebebin hususi oluşu, özel oluşu, hükmün umumi oluşuna mani değil. Yani bu ayet sadece o şahıs hakkında indi diye başkalarını ilgilendirmez diye bir şey yok. Burada sebep çok hususi, çok özel olabilir. Birisi hakkında inmiş olabilir ya da birileri hakkında inmiş olabilir. Bir hadise hakkında inmiş olabilir. Fakat Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar efendim, böyle bir ilahi nizam olduğundan bu ayetin muhtevası herkesi içine alır. Bu anlamda şunu diyebiliriz. Her ne kadar Ebu Harise hakkında bu böyleyse de onun gibi küfürde ısrarla devam eden ve küfür üzere ölen, inkar üzere ölen herkes için de durum aynıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz burada genel bir ifade, genel bir cümle kuruyor adeta. İnkar edenler var ya diyor o inkarda ve inkar üzere ölenler, onları malları ve evlatları asla kurtaramayacak Allah'tan. Hiçbir şekilde kurtaramayacak. Onlar o ateşin, cehennem ateşinin yakıtı olacaklar. Kede'bi âli firavune. O inkar edenlerin durumu, burada bir benzetme yapıyor Cenab-ı Hak. Firavun hanedanı gibi. Yani Firavun ve etrafındakiler gibi. Onların durumu, onların hali, onların yaptıkları ortaya koydukları tavırlar onlarla aynı. Ali Firavun. Vellezine min qablihim, onlardan öncekilerin durumuyla da aynı. Yani onlardan önce Ad kavmi, Semud kavmi, daha birçok kavim var. Bu kafirlerin diyor, hepsi aynı diyor Hazreti Cenab-ı Hak. Bunlar birbirinden farkı yok bunların. Yani dünkü gavurla, tabiri caizse, bugünkü gavur aynı. İlahi ayetler karşısında, Allah'ın ayetleri karşısında, efendim, tabiri caizse onları görmezden gelmek, o hakikatleri inkar etmek, onları yalanlamak noktasında bunların birbirine benzerlikleri var diye Yüce Rabbimiz hem Firavun hanedanına bir atıfta bulunuyor, hem de onlardan öncekiler de böyleydi diye beyan buyuruyor. Ne yaptılar onlar? Kezzebû bi âyâtinâ. Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Yalan saydılar. Uydurma dediler. Değil mi? Bu uyduruyor dediler. Peygamberimiz hakkında da söylemediler mi işte? Bu Allah'a iftira atıyor. Allah böyle bir şey indirmedi dediler. Demek ki bütün kafirler aynı. Şimdi ne yapıyorlar? Mesela müsteşrikler ya da müsteşrik kafalılar diyorlar ki ya Allah böyle bir şey söylemedi. Böyle bir şey indirmez. Bu işte o bir halüsinasyon gördü. O böyle içinden bu tür duygular geçti. Sara nöbeti oldu. Şu oldu, bu oldu. Bu andan da işte sayıkladı bir takım şeyler. Onları da böyle ayetler diye ortaya çıkardılar tarzında iftiralar oluşuyor. Her dönem peygamberine benzer tarzda şeyler oluşmuş. Benzer tavırlar gösterilmiş. Adeta Yüce Rabbimiz de burada yine hem efendim o dönemin müminlerine hem de başta peygamberimiz olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem, ya bunların diyor tarih boyunca bu nevi kafirlerin duruşları, sergiledikleri tavırlar, söyledikleri sözler hep birbirinin benzeri. Huyları aynı adeta. Küfrün, inkarın fıtratı böyle bir şey. Hep Allah'ın ayetlerini, bizim ayetlerimizi diyor Cenab-ı Hak. Bir de ayet dediğimiz zaman hem mucize çapında büyük hadiselere ayet diyor Kur'an-ı Kerim. Hem de zaten Allah'tan gelen her şey zaten mucize çapında büyük ayetlerdir. Büyük işaretlerdir, büyük beşaretlerdir, büyük delillerdir, büyük hakikatlerdir. Bizim ayetlerimizi derken yani sıradan bir şey yalanlamıyor onlar. Yani bugün bir yerde bulunuyordum. Oradan çok Hacı amca kızmış, bağırıyor şimdi. Yahu diyor, ben adama toplantı var diyorum diyor. Ne toplantısı diye bana karşı çıkıyor diyor. Lan yalan mı söylüyorum ben diyor. Bak şimdi. Tamam, yalan mı söylüyorum diyerek yalanlamayı, kendisini yalanlamasını çok büyük bir şekilde kendisi için büyük bir hakaret kabul ederek o kişinin öyle bakışına dehşet bir şekilde şey yapıyor, tavır alıyor. Ya bu normal bir insan hakikaten. Şimdi bir insanı, normal bir insanı yalan, yani doğru söyleyen bir insana yalan söylüyorsun demek bile o insana karşı ne büyük bir hakaret oluyor. İşi sadakat üzere olan birisine, sürekli hayatta doğru söyleyen birisine ben sana inanmıyorum, sen yalan söylüyorsun desen adamın tepesi atar tabiri caizse, değil mi? Şimdi Yüce Rabbimiz hani bunu söyleyen bir insan değil diyor. Bu, ya da bu ayetleri gönderen, bu hakikatleri beyan eden sıradan birisi değil. Bizim ayetlerimiz diyor. Benim gönderdiğim ayetler diyor adeta Cenab-ı Hak. Ve onlar bizim ayetlerimizi yalanlıyorlar. Bizim ayetlerimizi yalanlıyorlar. Hani ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, senin sözünü yalanlamıyor onlar. Seni değil. Esas yalanladıkları biziz diyor. Bizim ayetlerimizi yalanlıyorlar. Öyle olunca hem burada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir efendim yine bir şey var. Sen üzerine alınma dercesine adeta. Seni nitekim Mekke müşrikleri onu da söylediler. Bir başka ayette Yüce Rabbimiz ona işaret eder. Onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlar der. Ve Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne demek ki bunu diyemiyorlar. Çünkü zamanında Muhammed'ül Emin demişler. Demek güvenilir insan. Hiçbir zaman yalan duymamışlar, işitmemişler. Ya demişler ki sen yalan söylemiyorsun ama demişler. Herhalde sana demişler bu sözleri getiren seni yanıltıyor demişler. Seni yanıltıyor. Yani biz sana değil, seni değil, o sana bu sözleri getirene kızıyoruz, onları yalanlıyoruz diyerek sanki peygamberi aradan çıkarıp bu anlamda diyemiyorlar çünkü sen yalan söylüyorsun diye. Yüce Rabbimizin işte elçisi Cebrail diyelim veya bizzat Rabbimiz diyelim ta oraya suç buluyorlar. Burada da Yüce Rabbimiz aynı şeye işaret ediyor. Kezzebû bi âyâtinâ. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Yani Allah'a adeta bu anlamda inanmadılar. Halbuki ve men astaku minallahi kîlâ, değil mi? Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilirdi ki? Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimse olamazken, en doğruyu o söylerken, en büyük hakikatleri o indirirken onu yalanlıyorsunuz. Madem böyle yalanladılar, ne yapmış Cenab-ı Hak onları? فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ. Allah da onların işledikleri bu suç sebebiyle, bu günahlar sebebiyle onları yakalayıverdi. Yani tuttu, helak etti. Nice kavimler öyle gitti. Firavun boğuldu işte. Hanedanıyla beraber Allah boğdu onu. Kızıldeniz'de boğdu. Ondan önceki kavimler helak edildiler. Ve bakınız günahlarıyla diyor, günahları sebebiyle Allah onları tuttu. Bu yalanlama, Allah'ın ayetlerini yalanlama ve Allah'ın peygamberlerini inkar etme çok büyük bir günah olduğundan Yüce Rabbimiz çoğu zaman bu yalanlayanların altını üstüne getirmiş, toptan helak etmiş, o kavimler yerle bir olmuşlar. Burada da aslında bir taraftan ne var? Peygamber zamanındaki, Hazreti Peygamber zamanındaki müşriklere, kafirlere, ehli kitaptan olan kafirlere, Hazreti Peygamber'in hakikatini görüp bildiği, hissettiği halde imanını ikrar etmeyen o ehli kitaptan kafirlere, hepsine şunu diyor. Hepiniz tabiri caizse Firavun sülalesi gibi, sülalesi derken nesep sülalesini kastetmiyorum. O dönemdeki Firavun'un etrafında, inkarda Firavun'un yandaşı olan kimseler. Hanedan diyoruz işte. Firavun hanedanı. Hepiniz onun gibisiniz. Ve onun gibi şeyler, onlar gibi şeyler yapıyorsunuz. Ve sonuçta onlar gibi bir noktaya gideceksiniz demek. Nasıl onlar yalanladılar? Yalanlamanın sonucunda da Allah onları günahları sebebiyle muahize etti, tuttu ve helak etti. Sizin de sonunuz bu olacak diye bir aba altından sopa göstermek diyoruz ya, açık bir şekilde tehdit oluyor burada. Vallahu şedidul ikab, Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. Böyle kendini görmezden gelen, inkar eden, ayetleri yalanlayanlara Yüce Rabbimizin azabı çok şiddetlidir. Bu hem dünyada böyle bir azapla karşılaşacaklarına işaret var, hem de zaten ahirette cehennem ateşinin yakıtı olacaklarına bir Yüce Rabbimizin böyle bir haber vermesi var. Kul de ki ey Habibim lillezine keferu, bu inkarlarında ısrar eden, ısrarla hak ve hakikati görmezden gelen kimselere de ki setulebun, ne olursanız olun sonunda mağlup olacaksınız. Setulebun, pek yakında mağlup olacaksınız. Yani yenileceksiniz. Belki demek ki bu ayet-i kerimenin indiği dönemde henüz daha onlar mağlup olmamışlar. Belki galip konumda görünüyorlar. Sayıca fazlalar, askeri teçhizatları fazla, şu var bu var. Kavmi kabilelerine güveniyorlar. Zenginler, varlıklı insanlar efendim ve bu varlıklarına bakarak da kibirleniyorlar. De ki diyor o kafirlere, seni ve ayetlerimizi kabul etmeyenlere, setulebun, siz yakında mağlup olacaksınız. Ve tuhşerune ila cehennem, dünyada mağlubiyet tadacaksınız. Mağlubiyet bir azaptır, değil mi? Ama vetuhşerûne ilâ cehennem, bir de toptan cehenneme doğru sürükleneceksiniz. Hem de topluca. Hepiniz şimdi madem topluca inkarda diletiyorsunuz, sizin topunuz da topluca cehenneme doğru toplanacaksınız. Yani kürütüleceksiniz adeta. Cehenneme doğru sürükleneceksiniz. Bu olacak. Ve bi'sel mihat. Ne kötü efendim kalacak yerdir orası. Ne kötü beşiktir orası. Beşik nedir normalde? Çocuğun yattığı yer değil mi? Ama beşik var, beşik var. Beşiklerin güzelleri var kendine göre. Ancak diyor bi'se ne kötü demek. Ne kötü yataktır orası. Ne kötü kalış yeridir orası. İkamet yeridir orası. O cehennem. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Bütün mümin kardeşlerimizi imanlarında sebatla Rabbimiz nimetlendirsin. İhsan ve ikramında bulunsun inşallah. Küfür zaman zaman galip gibi durabilir. Ama küfürün sonu mağlubiyettir. O mağlubiyeti mutlaka tadacaklardır. Ama kimin eliyle tadarlar, nasıl tadarlar onu bilmiyoruz. Ama Yüce Rabbimiz kafirlere de ki diyor, o küfründe ısrar edenlere, setulebun, hepiniz mağlup olacaksınız bir kere. O yenilgiyi tadacaksınız, hissedeceksiniz. Ve zaten öldükten sonra da gideceğiniz yer bellidir. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Ey müminler adeta! Şu birbiriyle karşı karşıya gelen iki grubun durumunda sizin için bir ibret alınacak bir şey var. Bir ibret var. İşaret var, bir delil var. Efendim, bir hakikati anlayabileceğiniz alemler, işaretler, alametler var. Şu iki grup diyor, karşı karşıya geldi. Bu iki grup kim? Birçok müfessirimiz burada Bedir harbine diyor, işaret var. Orada müminlerle kafirler karşı karşıya geldi. Âl-i İmrân suresi de Medine'de nazil olan bir sure. Çoğun hemen hemen tamamı Medine'de nazil olmuş ve burada Bedir Savaşı'na da bir işaret var. Çünkü ayetin genel muhtevasında hakikaten ona işaret olduğu söylenebilir. Bir de leküm dediğine göre hakikaten o dönemdeki müminlerin bildiği bir şey bu. Yani hepinize şu iki topluluğun karşı karşıya gelmesinde bir ibret var, bir işaret var, bir ayet var buyurulduğuna göre. Nedir bu iki topluluk? Fiyetün tugatilü fî sebîlillâh. Bunlardan bir grubu Allah yolunda savaşıyor, kıtal ediyor Allah yolunda. Nefsani bir hesabı yok bunun. Allah'ın dini, Allah'ın kelimesi yüce olsun diye, Allah'ın nizamı daha otursun diye, müminler daha rahat etsin diye, Allah'ın kulları kula kulluktan kurtulsun diye, mazlumiyetten kurtulsun diye, zulme uğramaktan kurtulsun diye. Hepsi Allah yolundadır bunlar. Bir grup diyor Yüce Rabbimiz, bu iki gruptan birisi Allah yolunda kıtal ediyor, savaşıyor. Ve uhra kafiratun. Diğer bir grup da kafir bir grup. İnkarcı bir grup. Allah yolunda diyor, inkarcı bir grup. Yeravnehum mislehim ra'yel ayn. Bu kafirler onları, yani diğer grubu efendim, kendilerinin iki misli görüyorlardı baş gözleriyle. Demek ki Yüce Rabbimiz bir böyle anlaşılıyor. Buradaki Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Bir de şöyle anlaşıldığını tefsirlerde görüyoruz. Bir kıraate göre teravnehum, yaravnehum diye değil de teravnehum diye geçiyor. O zaman da siz onları görüyordunuz iki misliniz olarak. Yani ikisinin de manası şöyle. Eğer birinci yani Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı şekliyle düşünürsek, bu kıraati hesap edersek o zaman şöyle oluyor. O kafir grup kendileri çoktu aslında Bedir'i düşündüğünüz zaman. Normal şartlar altında çoktu değil mi? Onlar 900 kişi kadardı, 1000'e yakındılar. Müslümanlar 313 kişiydi. Ama buna rağmen Allah demek ki gönüllerine bir korku düşürdü onları. Ve Müslümanları sayıca az olmalarına rağmen onların gözlerine büyük gösterdi, çok gösterdi. Böyle anlıyoruz. Öbür türlü de şöyle anlayabiliriz. Teravnehum diye okunduğu zaman siz onları iki katı, iki misli görüyordunuz. Yani kendilerinde tabii hakikaten en az zaten 900 dediğimize göre 313 değil mi? 3 misli neredeyse. İki misli görüyordunuz. Bak sizden daha çoktu onlar. Sayıca çoklardı. Ama buna rağmen Allah size galibiyet verdi ey müminler. Bunu da iyi düşünün. Bu ibreti de görün. Öbür türlü gördüğünüz zaman bakınız yine onlar sizi, Allah sizi onların gözüne çok gösterdi. Ve gönüllerine korku düşürdü. Ve siz bu sayede muzaffer oldunuz. Her iki halde de ibret alınacak bir ayet. İbret alınacak bir Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu, müminlere yardımı. Evet. Vallahu yu'eyyidu binasrihi men yeşâ. Allah yardımını dilediğine sürekli gönderiyordu, teyit ediyordu, onları güçlendiriyordu yardımlarıyla. Nasıl yapıyordu Allah? Diğer Enfal suresine gelecek. Allah onlara melekler indiriyordu. 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek indiriyordu. Kafirlerin kalplerine se'ulgi fi kulubillezine keferur ru'be. Müthiş bir korku bırakıyordu. İşte vallahu yu'eyyidu binasrihi men yeşâ. Allah kendi nusretiyle, kendi yardımıyla dilediği kullarına sürekli yardım ediyordu, teyit ediyordu, güçlü gösteriyordu, güçlendiriyordu onlara. Onlara yüreklerine bir cesaret yüklüyordu. O da vardı. Nitekim efendim müminler ilk etapta böyle bir şey olduğu zaman, hafif bir tedirginlik olduğu zaman üzerlerine hafif bir uyku ya da uyuklama tarzı bir şey gönderiyor Yüce Rabbimiz. Ondan sonra müthiş bir gönül huzuruyla hepsi dimdik ayağa kalkıyor. Üzerlerinde ne yorgunluk var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. O ileride inşallah ayetlerde gelecek o konular. Onlara da değinmiş olacağız. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ey müminler, adeta şöyle bir önceki ayetle bağlantı kurarsak şöyle düşünmeyin. Hani ya bu kafirler nasıl mağlup olur ya? Değil mi ya? Geliyorlar işte 3000 kişi geliyorlar, 10000 kişi geliyorlar. Adamların elinde her türlü imkan var. Bizim üzerimize elbise bile yok doğru dürüst. Yani bunlar nasıl mağlup olacak? Hani bugün de mesela bakıyorsun değil mi? Müslümanlar, İslam ümmeti mazlum. Her tarafta kan akıyor. Yani hocam işte fakirlik diz boyu. Ekonomik bakımdan zayıfız. İşte silah sanayi bakımından güçlü değiliz. Müminlerin topluluğuna, İslam toplumuna, İslam coğrafyasına baktığımız zaman zafiyet her tarafımızdan dökülüyor. Ama öbür tarafa bakıyorsun, diyorsun. Kafirler topluluğuna bakıyorsun. Ya adamda her türlü silah teşkilatı var. Tamam mı? Güçlüler zahiren. Mal dersen var adamda. Ekonomik yönden güçlüler. Yani bakıyorsun Allah Allah ya nasıl olacak diyorsun. Bu kafir nasıl mağlup olur? Adeta demek ki o dönemin müminlerinde de bir önceki ayete bakarsak gönüllerinde hafiften böyle soru işaretleri oluşuyor. Soru işaretleri nasıl mağlup olacak bunlar yani? Burada böyle söylüyor ama Cenab-ı Hak da hemen arkasından bak diğer ayetin onların o şüphelerini izah ediyor. Bakın diyor Allah'ın diyor gösterdiği bir şeye bakın. İki tane gözünüzün önünde cereyan etti bu hadise. İki grup karşı karşıya geldi. Hem teçhizat bakımından hem sayı bakımından çok üstün olmalarına rağmen size Allah yardımını gönderince siz onlara galip geldiniz. Hepsini kürüttünüz. Demek ki Allah dilerse sizin kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice az topluluk Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir. Yardım Allah'tandır. İn tensurullâhe felâ gâlibe leküm. Allah size nusretini gönderir, yardımını gönderirse size galip gelecek kimmiş diyor Cenab-ı Hak. Var mı galip gelecek? Allah yardımını gönderir. Siz olun, Allah'ın yardımını çekebilecek bir kulluk, bir iman ve bir sorumluluk duygusu içerisinde hareket edin. Siz elinizden geleni yapın. Bütün cehdinizi gösterin. Tamam, yatmayın. Biz müminiz diye yatmayın. Hazırlık yapın. Yani Cenab-ı Hak birçok ayetleri var Yüce Rabbimizin. Buyurur ki Rabbimiz siz var gücünüzle kuvvetli olmaya çalışın der. Tamam. Ya Rabbi bizim gücümüz bu kadar. Var gücümüzle güçlü olmaya çalıştık. Ondan sonrasını bana bırakın diyor ayette Cenab-ı Hak. Siz kendi gücünüz, iktidarınızı toplayın. Bu noktada canla başla gayrete soyunun. Ondan sonrasını bana bırakın diyor. Ama sen horul horul uyursan kardeşim, değil mi? Elin adamı tepene biner. Müminken, halbuki Yüce Rabbimiz müminin sürekli üstün olacağını beyan buyuruyor. Üstünlük sizde diyor, izzet sizde. Ama mümin zayıf düşüyorsa, burada gerçekten üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiş, imanında zafiyet olan, Rab'le bağlantısı kopmuş adam demek yani. Orada suç bizde. Haşa, suç Rabbimizde olamaz. Rabbimizin sözünde yalan olamaz. Allah yardım ederim dediyse eder. Ama yardımı çekebilecek sen altyapıyı kendi üzerinde gerçekleştirebiliyor musun? İslam toplumu olarak böyle bir gayretin içinde soyunuyor musun? Yani bunların hepsi önemli. Evet, Rabbimiz bu örneği veriyor. İnne fî zâlike li'ibraten li'ulil ebsâr. Gören gözü olanlar için, basiret sahipleri için bunda, bu söylediğimde diyor, bu nakledilende büyük bir ibret var. Ama gözleri körelmeyecek görmek için, gözler körelmeyecek, gönüller körelmeyecek. Gözler ve gönüller görüyorsa bunda büyük bir ibret var buyuruyor Yüce Rabbimiz. Züyyine linnâs. İnsanlara süslü gösterildi. Ne göz? Hubbu şehevat. Bir takım şehvetler, bir takım arzular çok sevimli gösterildi. Bu sevgiler çok süslü gösterildi. İnsanın gönlünün, gözünü ve gönlünü bürüyen şu sayılacak şeyler çok insanlara süslü gösterildi. Şu sevgiler. Ne sevgisi onlar? Minennisa, kadınlar. Velbenin, evlatlar, özellikle oğlan çocukları. Benin kelimesi hem evlatlar anlamında tercüme edilebiliyor, kız ve erkek çocuklar. Ama daha çok da erkek çocuklar anlamına da geliyor. Özellikle Araplarda o dönemde düşündüğünüz zaman kız çocuğundan adeta haz etmiyor, değil mi? Çok böyle şey yapmıyor. Utanıyor, ha kızım oldu diyemiyor kimseye, yüzü kızarıyor. Bugün de cahiliyenin izleri devam ediyor tabii bir şekilde. Aynı hava çoğu bölgelerimizde aynı şekilde bakılıyor maalesef. Yüce Rabbimiz de tabii daha çok böyle, demek ki insanlar erkek çocuğuna daha çok gönülleri akıyor, meylediyor, arzu ediyor. Ona karşı böyle bir gözü ve gönlü dolu oluyor. Onu da Rabbimiz burada işaret ediyor işte. Diyor ki insanlara, kadınlar, efendim, evlatlar, hasaten erkek çocukları, vel kanatiril mukantara, kantar kantar, kilo kilo diyelim. Efendim, minezzeheb vel fidda, altın ve gümüş paralar. O dönemde tabii dolar yok, euro yok. Değil mi? Para olarak daha çok gümüş ve altın kullanılıyor. Yani şimdi buna dolarlar, eurolar, liralar neyse, efendim, yine altın ve gümüş değerini koruyor. Altın ve gümüş. Hala zaten Anadolu'da falan insanlar birikim yapacaklarsa altınla yapıyorlar, değil mi? Gümüşle pek yapılmıyor da şu an, artık gümüşün değeri iyice gitti. Ama altınla yapıyorlar. Bunlar da diyor böyle kilo kilo, kese kese, eskiden filmlerde falan görüyorsunuz ya değil mi? Kese kese altın. Şimdi şöyle küp küp altın, öyle diyelim. Küp küp altınlar, kilo kilo, kantar kantar altınlar, gümüşler. Bunlar insanlara çok sevilmiyor. Vel haylil müsevveme, böyle salma atlar. Yani böyle özel seçilmiş, özel eğitilmiş efendim atlar. O zaman tabii atlar çok önemli. Savaşta kullanıyorsun, bir yere giderken kullanıyorsun. O at hastalığı da başka bir hastalık. Hala mesela o yarış atlarına gönül kaptıranlar çoktur. Şimdi Mercedesler, BMW'ler diyeceksin belki değil mi? Ferrari'ler. İşte hatta işte adamın zenginlik durumuna göre uçaklar. Adam uçak alıyor özel, helikopterler, her neyse. Bu anlamda bunlar vel en'ami davarlar, hayvanlar, sürü sürü hayvanlar. Yerine göre şimdi özellikle köylerde ağlar diyelim, değil mi? Ağlık olan yerler vardır. Adam mesela çiftliğine 1000 tane koyunu var adamın, işte 10.000 tane koyunu var köyünde adamın. Dehşet bir şey, hava verir adama, hoşuna da gider şöyle sürü sürü baktığı zaman. Vel enam vel harz. Vel harz de tahıllar, yani yerden çıkan nebatat, ürünler, bir takım meyveler, sebzeler, bahçeler. Şimdi bakıyorsun adam elma bahçeleri dizilmiş, metrelerce gidiyor, 100 metre, 1000 metre gidiyor, dönüm dönüm gidiyor, kiraz gidiyor öyle. İşte koskoca bir arazi, gözünün ufkunun gördüğü kadar böyle ekinler diyelim olmuş, altın başak böyle sallanıyor. Şimdi ne yapar bu insan? İnsanların gönlünü bürür. Yüce Rabbimiz de kullarını bilmez mi? İşte herkesin zevk aldığı şeyler var. Hepsine dikkat çekiyor, dikkat ederseniz. Diyor ki insanlara işte bu tür şehvani şeyler, şehvet şu demek arkadaşlar, şehvet insan kendi nefsinin arzularına kapılıp gitmesi demek. Bir takım arzularımız var. Bu tabii bir şey. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın saydığı şeylerin hepsine tabii bir sevgi olur. Değil mi? Yani sayılan şeyler tamam. İnsan böyle bir belli yaşa gelince işte hanımlara karşı ilgisi olur. İşte evlenir, çoluk çocuk arzusu olur. Çocuğu olur, çocuğuna çok düşkün olur. Çok böyle üzerinde titrer, aman der filan, hiçbir şey. Para kimin hoşuna gitmez. Şimdi Yüce Rabbimiz bunlar diyor süslü gösterildi. Bazı müfessirlerimiz bu ayeti bunları kötüler anlamda yorumlamaya çalışmış. Allah bunları hani değersizleştiriyor. Çünkü ayetin geleceğinde bir sonraki ayette bunlardan daha hayırlısını size söyleyeyim mi diyecek Yüce Rabbimiz. Fakat burada dikkat ederseniz bir vakayı tespit ediyor Cenab-ı Hak. Vakayı tespit ediyor. Bu tabii bir şey. Yani tabii derken insanlar dediğine göre ayırmıyordu bak. Her insanda bu tür meyiller var. Olur yani. Ancak burada belki tenkit edilecek olan nedir? Gözü ve gönlü bunlar bürüdüyse, tamam mı? Bunlar şehvet haline dönüştüyse her şeyi. Hatta bu sayılanların tamamı nefsin arzularını tatmin aracı olarak görülmeye başladıysa demek. Nefsin arzularını bunlar tatmin aracı, yegane tatmin aracı ve insan nefs dediğimiz insanın kendi hakikati. İnsan bunlarla mutmain olmaya başladı mı? Ya da bütün gönül meylini bu işe buralara akıttı mı? Ya da bütün gözünü gönlünü bürüyen şeyler bunlar oldu mu? Tehlike o zaman. Ha, burada dikkat ederseniz kimin süslediği belli değil. Züyyine, süslü gösterildi, süslendi diyor. Nimet olduğu zaman tamam bunlar Allah'ın nimetleri ve zinetleri. İnneme envalüküm ve evlâdüküm zînete var. Sizin mallarınız, evlatlarınız bir zinettir, bir süstür. Hakikaten insan baktığınız zaman eğer Allah size Saliha Hanım verdiyse değil mi? O sizin için büyük bir nimet. Büyük bir zinet bir insanın evli olması, hem de hanımefendinin iffetli olması, eşinin iffetli olması ne büyük bir nimet. Ne büyük bir artı onun için. Allah çocuklar vermiş size diyelim. El ayağı düzgün, son derece edepli, nezaketli, nerede nasıl davranacağını biliyor, becerikli. Ya müthiş bir zinet, ya müthiş bir nimet değil mi bunlar? Hepsi şükür vesilesi. Rabbinize şükretmeniz gerekiyor. Ama ne zaman bunlar seni Allah'tan ahiretten alıkoymaya başlar da senin bütün himmetin hanımına ya da hanımlara, efendim bütün himmetin, bütün gözünü gönlünü bürüyen şey çocuğun olmaya başladı mı? Bütün gözünü gönlünü bürüyen şey mal olmaya başladı mı? Para olmaya başladı mı? O zaman buradaki zinet ve zeyyene lehumu şeytana girer. Şeytan onlara burada süslü gösterildi. Demek ki nimet görülürse süslü gösteren Cenab-ı Hak'tır. Gerçekten o da önemli bir şey. Yani insana diyelim bunlar güzel gösterilmese, çirkin gösterilse, şöyle düşünelim. Yani insan hanımlara karşı ya da eşlere karşı diyelim, hanım için de erkekler öyle değil mi? Tüm erkeklerden nefret ettiğini düşünün bir hanımı. Ya da tüm hanımlardan nefret eden bir adam düşünün. Çocuktan nefret eden anne düşünün. Çocuktan nefret eden, çocuğundan nefret eden baba düşünün. Ya sevgisi içine girmeyen adam, öyle diyelim. Hiç sevmiyorsa çocuğunu. İyi bir şey mi bu? İyi bir şey değil. O zaman demek ki burada tenkit edilen ya da Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmek istediği daha farklı bir şey. Bunlar vakıa, bu sevgiyi verdim diyor. Ancak bunlar şehvet haline dönüşürse, adeta yegane tutku haline dönüşürse, insanın odak noktası haline dönüşürse o zaman tehlikeli. İnsan bütün yaptığını ettiğini çocuğu için yapıyorsa, bütün yaptığını ettiğini hanımı için yapıyorsa, bütün yapıp ettiğini para için yapıyorsa işte burada tehlike var. Onun için Yüce Rabbimiz tamam diyor, bunlar süslü gösterildi. Bu sevgiler var. Ancak bunlara takılıp kalmayın diyerek önce insanlardaki bu fıtratı ortaya koyuyor Yüce Rabbimiz. ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bakınız bütün bunlar diyor, dünya hayatının geçimliğidir. Dünya hayatında istifade ettiğiniz şeylerdir. Tamam. Bunlar haram değil. Nitekim birçok ayette Allah'ın diyor, bak Yüce Rabbimiz bunları kim haram kıldı diye sorar Yüce Rabbimiz. Kul men harrama zinetallahi leti ahraca li ibadihi diye sorar Rabbimiz. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri kim haram kılmış? Bunlar zinetse bunlar haram değil ki. Değil mi? Bunların hepsinin helali var. Haram kılmıyor Yüce Rabbimiz. Ancak buyuruyor ki bunlar dünya hayatının diyor şeysidir. Geçici hayatın, şu imtihan için yaratıldığınız hayatın istifade noktalarıdır. İstifadelerdir. Önemlidir. Bu sevginin olması da yadırganamaz. Yani evlat sevgisi tabii bir şeydir. İnsanın malını sevmesi, mal sevgisi tabii bir şeydir. Efendim, diğer sevgiler, para sevgisi tabii bir şeydir. İhtiyaç çünkü netice itibariyle. Ancak bu sevginin seni esir alması iyi bir şey değildir. O zaman kötü noktaya o zaman düşüyor. ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bu dünya hayatının metaıdır. Yani ahiret metaı değil bunlar. Evet, ahireti kazanmanıza vesile olabilecek vasıtalar haline dönüşebilir bunlar. Bir iyi bir hanımefendi sizin ahireti kazanmanıza da vesile olur. Efendim, malınızı Allah yolunda güzelce değerlendirirsiniz, o mal size cenneti de kazandırır. Cenneti de kazandırır. Güzel evlatlar yetiştirirsiniz, sizi sürekli besler, manen besler. Sizin kurtuluşunuza vesile olur. Efendim, bunlar olur. Ama dünya geçimlikleri bunlar. Vallahu indehu husnul me'ab. Ama Allah katında diyor Yüce Rabbimiz, Allah katında olan çok daha güzeldir. Allah katında olan çok daha efendim güzel. Allah katında daha güzeli var diyor. Yani tamam, bunlar güzel, bak bu ziynetler güzel. Bunlara sevginiz de normal ama siz bunlara her şeyle bağlanmayın. Allah'ın yanında daha güzel şeyler var. Allah katında daha güzel şeyler var. Asıl varılacak güzel yer Allah yanında. Yani esas güzellikler orada. Tabiri caizse bunlar cennetten esintiler. Öyle diyelim. Bunların güzelleri öyle. Hakikaten cennetten esintiler. Yani güzel evlat öyle, Saliha Hanım öyle. Bunlar diğer nimetler öyle, meyveler öyle değil mi? Cennette de Cenab-ı Hak meyveler ikram edeceğinden beyan ediyor. Orada da eşler ikram edeceğinden haber veriyor. Bunlar ama Bunlar diyor dünya hayatının şeyleri. Allah katında daha güzel varılacak şeyler var. O zaman adeta bütün himmetinizi, gayretinizi, efendim cehdinizi bunlara harcamayın diyerek bir uyarıda bulunuyor. Kul de ki, ey Habibim bak şimdi, de ki kime de? Bütün insanlığa de, kendi dönemindekilere de, kıyamete kadar gelecek olan ümmetine söyle. Ne söyle? اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ. Şu sayılanlardan daha üstün olanını size haber vereyim mi? Daha hayırlı olan, ne demek ama burada? Daha hayırlı derken daha üstün, daha hayırlı dediğine göre. Bunlar da kötü şeyler değil. Yani bunları tamamen silmeyin. Tamam, sıfırlamayın. Gözünüzde, gönlünüzde sıfırlamasın. Yani sıfırlarsa zaten olmaz ki o zaman da yani. Değil mi? Evlada ilgisiz. Lan bunlar dünya malının geçimliymiş ya. Geçici, fani. Bakmayın yüzüne, keratanın desen. İyi bir şey mi yapmış olursun? Dünyayı bile kendine, değil mi? Zindan etmeye başlarsın. Ailenize, eşinize ilgisiz davransanız, ya buna aldanmaya gerek yok. Oo, cennette neler var, neler filan dersen ne olur? Tencereyi kafana yersin. Dünyadayken kendi evini kendine kabir edersin. Onun için o hayırlı, o Allah'ın verdiği o nimetlerin hepsine saygıyla davranmak. Hepsini sevmek gerçekten. Hepsine ama layık olduğu kadar. Bazen Allah eğer bir insan bir kulunu seviyorsa, bir kul da o sevdiği kul da gönlünü hanımına kaptırdıysa hanımı kendisinden önce vefat eder. Ya da hasta olur. Bakınız dikkat edin. Eğer Allah o kulunu seviyorsa, evladına bazen çok aşık adamlar var, babalar var, anneler var. Aman aman aman aman çok titriyor. Yani o çocuğun başına bir şey gelir. Allah muhafaza buyursun. Onun için insan ihtiyatlı sevmeli. Onu emanet görmeli. Mutlaka sevgi, gönlünde yer ayırmalı, tamam sevmeli etmeli ama gözünü gönlünü bürümemeli. Bu çok önemli bir şey. O ihtiyatı elden bırakmamalı. Aman ya Rabbi demeli. Yani bu her şeyin ifratı sevgili arkadaşlar, aşırısı yasaklanıyor. Yasaklanıyor. Bu da çok ince bir edeptir. Onu da altını çizelim. Büyük imtihan vesilesidir. İmtihana düşme vesilesidir. Dikkatli olmak lazım. Evet, bundan da, bunlardan, bu sayılanlardan daha üstününü, daha güzelini ben size haber vereyim mi de diyor. Ve Cenab-ı Hak kendisi haber veriyor tabi. Lillezine tegav. Gerçekten kendisini koruyan, kollayan, Allah'ın azabına düşmekten, efendim Allah'a karşı saygısızlıktan korunan, sakınan, muttaki kullar için inde Rabbihim, Rableri katında cennetün tecrimin tahtiyel enhar. Altlarından nehirler akan, zemininden nehirler akan cennetler var. Yani o artık o cennetlerin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama Yüce Rabbimiz demek ki bir nehirler akıyor. O nehirler nasıl nehirler bilmiyoruz. Halidine fiha. Dünya gibi ölüm korkusu yok orada. Orada ebediler diyor. Orada. Ya hasta olursak, ulan kansere yakalanırsak gittik. Değil mi? Vallahi bir trafik kazası olursa gittik. Başımıza bir taş düşerse gittik öbür tarafa. Böyle bir korku yok orada. Halidine fiha. Arkadaş orası fani değil, ebedi. Başka ne var? Ve ezvacun mutahhara. Tertemiz eşler var. Yani hem zahiren temiz, hem batinen temiz. Hem ahlakları temiz, huyları temiz, hem de bedenleri temiz eşler var orada diyor. Başka? Ve rıdvanun minallah. Bir de Allah'tan rıdvan var. Yani ben sizden razıyım kulum diyecek Cenab-ı Hak. O bir kul için, Allah'ın kulu olduğunun farkında olan bir insan için ve rıdvanun minallahi ekber. O Allah'tan gelen o rıdvan müjdesi var ya, razıyım müjdesi, o çok büyük bir müjdedir. Dünyada bile böyle bakınız. Bazen bir insan size para verse, tamam teşekkür ederim dersiniz. Ya çok sevdiğiniz bir insan olsa. Ama omuzunuza şöyle vursa, dese ki evladım Allah senden razı olsun. Senden çok hoşnutum, çok razıyım desen, sana verdiği 1 milyondan çok daha fazla sevindirir seni. Şimdi burada alemlerin Rabbi bir kuluna, ben senden razıyım kulum derse bu çok büyük bir şey. Rıdvan böyle bir şey. Ama kıymetini bilene. Adamın gözü tabii ufak şeylerdeyse, himmeti düşükse bu rıdvanın ne büyük bir nimet olduğunu anlamaz. Evet. Evet, orada demek ki bu nimetler var. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarını çok iyi görüyor. Hepsini görüyor. İçimizdeki niyetleri biliyor. Neyi çok sevdiğimizi, neye gönlümüzü kaptırdığımızı biliyor. Her şeyi biliyor. Yüce Rabbimiz inşallah efendim her şeye, her varlığa layık olan saygıyı ve sevgiyi göstermeyi ama en çok da kendine, zat-ı uluhiyetine ve katında olanlara muhabbet beslememizi, onlara sevdalanmamızı nasip ve müyesser eylesin. Sevgili kardeşlerim, burada bitirelim inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.